Ayrım 37.
Sayfa 940. Sokağın öbür ucundan iki beyaz at koşulu bir yolcu arabası geçiyordu. Bosue kaldırım taşlarının üzerinden atladı, arabacıyı durdurdu, yolcuları indirdi, hanımlara elini verdi, arabacıya yol verdi, atları dizginlerinden çekerek arabayla döndü geldi. Yolcu arabaları Korint'in önünden geçemez dedi. Nolise omnibus adire Corinthum. Bir dakika sonra arabadan çözülen atlar Mondetur sokağından doğru rastgele gidiyorlardı. Yan yatırılan araba da sokağın kapanmasını tamamlıyordu. Üşluana son derece heyecanlanmış, birinci kata çekilmişti. Bakışları bulanıktı, alçak sesle bağırarak görmeden bakıyordu. Dehşete kapılan çığlıkları gırtlağından çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Dünyanın sonu geldi diye mırıldanıyordu. Jolie kadının iri kıpkırmızı buruşuk boynunu öpüyor Grantaire. Azizim ben her zaman bu kadının boynunu son derece nazik bir şey olarak görmüşümdür diyordu. Grantaire ise lirizmin en üst bölgelerine ulaşmıştı. Balık yani birinci kata çıkınca Grantaire onu belinden yakalamıştı, pencereden uzun kahkahalarla gülüyordu. Balık yani çirkindir diye bağırdı. Hayal şeklinde bir çirkinliktir o. Erişilmez bir hayaldir. İşte onun doğuşunun esrarı. Kilisenin su oluklarını yapan gotik bir mimar bir gün bunlardan bir tanesine hem de en korkunç derecede çirkinine aşık oldu. Ona can vermesi için aşk tanrısına yalvardı. Böylece balık yani meydana geldi. Ona iyi bakın yurttaşlar. Saçları Tiziano'nun metresininkiler gibi kurşun kromatı rengindedir. Üstelik de iyi bir kızdır. İyi dövüşeceğine ben kefilim. Her iyi kızda bir kahraman gizlidir. Üşluana'ya gelince o cesur bir ihtiyar hatundur. Şu bıyıklarına bakın. Bunlar ona kocasından miras kaldı. Ne diyorsunuz dişi bir süvari askeri. O da çarpışır. Yalnız bu iki kadın bir mahalleyi korkutmaya yeter. Arkadaşlar, margarin asidi ile formik asit arasında 15 ara asidi bulunduğu ne kadar gerçekse hükümeti devireceğiniz de aynı şekilde gerçektir. Zaten bana göre hava hoş. Babam benden nefret ederdi baylar. Çünkü matematikten hiçbir şey anlamazdım. Ben sadece aşktan, özgürlükten anlarım. Saf Grantaire'im ben. Hiçbir zaman param olmadığından paraya hiçbir alışkanlığım olmadı. Böylece de hiçbir zaman paradan yoksun olmadım. Ama zengin olsaydım dünyada hiç yoksul kalmazdı. Görürlerdi onlar. Ah, iyi kalplilerin şişkin keseleri olsaydı her şey ne kadar yolunda giderdi. İsa'yı Rothschild'in servetiyle gözümün önüne getiriyorum da ne kadar iyilik yapardı. Öp beni balık yani. Sen şehvetlisin ama çekingensin. Yanakların bir kardeş öpüşü beklerken dudakların bir aşığın öpüşlerini çağırıyor. Courfeyrac, kes sesini şarap fıçısı dedi. Grantaire, ben Toulouse belediye başkanıyım. Toulouse Edebiyat Akademisi öğretmenlerindenim diye karşılık verdi. Setin en tepesinde tüfek elde ayakta duran Enjolras o güzel ciddi yüzünü kaldırdı. Bilindiği gibi Enjolras yarı Spartalı yarı da sofuydu. Leonidas'la birlikte Termopiles'te ölür, Cromwell'le birlikte Drogeda'yı yakardı. Grantaire diye bağırdı. Git buradan, dışarıda bir yerde sız. Burada sarhoşluğa yer var, ayyaşlığa değil. Barikadın şerefini kirletme. Bu öfkeli söz Grantaire'in üzerinde garip bir etki yarattı. Sanki yüzünün ortasına bir bardak soğuk su dökülmüştü. Birdenbire ayıldı. Oturdu, pencerenin yanındaki bir masaya dirseklerini dayadı. Anlatılamaz bir yumuşaklıkla Enjolras'a baktı. Bilirsin ki sana güvenirim dedi. Git buradan. Bırak beni burada uyuyayım. Enjolras git başka yerde uyu diye bağırdı. Grantaire ona hala sevgi dolu bulanık gözlerle bakarak bırak beni burada uyuyayım. Burada ölünceye kadar dedi. Enjolras onu hor gören bir bakışla süzdü. Sen inanmak, düşünmek, istemek, yaşamak, ölmek yeteneğinden yoksunsun Grantaire. Grantaire buna ciddi bir sesle karşılık verdi. Görürsün. Anlaşılmaz birkaç kelime daha kekeledi, sonra başı bütün ağırlığıyla masanın üzerine düştü. Enjolras'ın kendisini sertçe birdenbire içine attığı sarhoşluğun ikinci döneminde oldukça alışılmış bir olaydır bu. Bir dakika sonra da uyumuştu. 4. Üçlü Anna'yı avutma denemesi. Bahorel barikada hayran kalmış, işte sokak kapandı, ne de güzel oldu diye bağırıyordu. Courfeyrac bir yandan meyhaneyi biraz yıkarken bir yandan da meyhaneci kadını avutmaya çalışıyordu. Üçlü Anna daha geçen gün tavşan yahni pencereden örtü silkeledi diye hakkınızda zabıt tutulduğundan, aleyhinize ceza kesildiğinden şikayet etmiyor muydunuz? Evet Bay Courfeyrac'cığım, aman yarabbim, yoksa benim şu masamı da o berbat yere mi koyacaksınız? Hem örtü için hem de tavan arasından sokağa düşen bir çiçek saksısı yüzünden hükümet benden 100 frank ceza aldı. Bu alçaklık değil de nedir kuzum? İyi ya işte Üçlü Anna, biz de öc alıyoruz. Üçlü Anna alınan bu öçten kendine sağlanacak yarardan pek bir şey anlamıyordu. Onun memnunluğu kocasından şamar yiyince öc alınmasını isteyerek bağıra bağıra babasına şikayete koşan Arap kadınının memnun oluşuna benziyordu. Baba, kocamın yaptığı hakaretin öcünü almalısın demiş. Baba da onun sağ yanağına bir tokat atmış. İşte şimdi memnunsun artık. Git kocana söyle, o benim kızımı tokatladıysa ben de onun karısını tokatladım demiş. Yağmur dinmişti, yeni kuvvetler gelmişti. İşçiler ceketlerinin altında bir fıçı barut, bir sepet dolusu kezzap, 2-3 karnaval meşalesi, bir küfe dolusu da kralın bayramından kalma şenlik feneri getirmişlerdi. Bu şenlik Mayıs'ta olduğuna göre aradan daha pek zaman geçmemişti. Bu malzemeyi Saint-Antoine mahallesinde Pepin adında bir bakkalın yolladığı söyleniyordu. Chanvrerie sokağının tek fenerini kırdılar, Saint-Denis sokağınınkini de, o yakınlardaki bütün sokakların Mondétour, Seine, Grand, Petit Truanderie sokaklarının fenerlerini de kırdılar. Enjolras, Combeferre, Courfeyrac her şeyi yönetiyorlardı. Şimdi her ikisi de Korint meyhanesinin bulunduğu binaya dayanan, bir gönye teşkil eden iki barikat daha yapılıyordu. En büyüğü Chanvrerie sokağının, ötekisi Seine sokağı yönünden Mondétour sokağını kapatıyordu. Pek dar olan bu sonuncusu ancak fıçılarla taşlarla örülmüştü. Orada aşağı yukarı 50 kadar işçi vardı. 30'a yakını silahlıydı. Çünkü yoldan gelirken bir silahçı dükkanından toptan ödünç almışlardı. Bu topluluktan daha acayip, daha alacalı bulacalı bir şey düşünülemez. Birinde bir kısa ceket, bir süvari kılıcı, iki de tabanca vardı. Bir başkası gömlekleydi, başında melon şapka vardı, yanında da bir barut kesesi asmıştı. Bir üçüncüsü göğsüne 9 tabaka kurşuni kağıt sarmış, bir saraç biziyle silahlanmıştı. Bir tanesi sonuncusuna kadar ortadan kaldıralım, süngümüzün ucunda ölelim diye bağırıyordu. Bunun süngüsü yoktu. Bir başkası redingotunun üzerine bir kayış takımı geçirmiş, kapağına kırmızı yünle kamu düzeni işlenmiş bir muhafız fişek çantası asmıştı. Alay numarası bulunan pek çok tüfek, birkaç şapka, pek çok çıplak kol, bir iki mızrak vardı, bir tek boyun bağı yoktu. Bütün yaşları, bütün yüzleri, soluk benizli küçücük delikanlıları, güneşten yanmış liman işçilerini de ekleyin bunlara. Hepsi acele ediyordu. Birbirlerine yardım ederken bir yandan da ihtimallerden de bahsediyorlardı. Sabahın üçüne doğru yardım gelecekti, bir alaya güveniyorlardı, Paris ayaklanacaktı. Ara sıra bir çeşit içten gelme neşe karışan müthiş konuşmalar. Hepsini kardeş sanırdınız. Birbirlerinin adlarını bilmiyorlardı. Büyük tehlikenin güzel olan yanı şudur ki yabancıların kardeşliğini ortaya çıkarır. Mutfakta ateş yanmıştı. Bir mermi kalıbında da güğümler, kaşıklar, çatallar, meyhanenin gümüş sayılan bütün kalayları eritiliyordu. Bütün bunlar arasında da içki içiliyordu. Kapsüller, iri domuz saçmaları, şarap bardaklarıyla karmakarışık masaların üzerinde duruyordu. Bilardo salonunda üçlü Anna, balık yahni, tavşan yahni, her biri korkudan çeşitli şekilde değişmiş, biri alıklaşmış, biri soluk soluğa, öbürü uyanık, eski bezleri yırtıp sargı bezi hazırlıyorlardı. Saçlı sakallı, bıyıklı, baba yiğit üç isyancı onlara yardım ediyorlar. Bezleri çamaşırcı kızlar gibi elledikçe kadınları heyecandan titretiyordu. Courfeyrac, Combeferre, Enjolras'ın Biet sokağının köşesinde topluluğa yaklaşırken gördükleri uzun boylu adam küçük barikatta çalışıyor, pek de yararlı oluyordu. Gavroş büyüğünde çalışıyordu. Courfeyrac'ı evinde bekleyen, kendisine Bay Marius'u soran delikanlıya gelince yolcu arabasını devirdikleri sıralarda ortadan kaybolmuştu. Gavroş pek neşeliydi, sevinçten uçuyordu. Gayrete getirmekle görevliydi o. Gidiyor, geliyor, çıkıyor, iniyor, gene çıkıyor, fıkırdıyor, kıvılcım saçıyordu. Elinde bir üvendire mi vardı acaba? Evet elbette, sefaleti. Kanatları mı vardı? Evet elbette, sevinci. Bir kasırga gibiydi. Onu her zaman görüyorlar, hep işitiyorlardı. Her yanda birden olduğu için havayı dolduruyordu. Bu adeta öfkelendirici bir durum yaratıyordu. Onunla olunca bir an durmak ihtimali yoktu. Koskoca barikat onu üstünde hissediyordu. Avareleri rahatsız ediyor, tembelleri teşvik ediyor, yorgunları canlandırıyor, düşünceye dalanları sabırsızlandırıyordu. Kimini neşeye salıyordu, kimini merakta bırakıyor, kimini öfkelendiriyordu. Hepsini harekete geçiriyordu. Bir öğrenciyi iğneliyor, bir işçiyi ısırıyor, şuraya konuyor, burada duruyor, gene gidiyor, gürültünün ve çabanın üzerinde uçuyor, ondan ona zıplıyordu. Mırıldanıyor, vızıldıyor, bütün herkesi hırpalıyor, kışkırtıyor, sarsalıyordu. Devrim denen posta arabasının sineği gibiydi. Küçücük kolları boyuna oynuyor, küçücük ciğerleri boyuna sesleniyordu. Ha gayret! Bir parça daha taş getirin. Biraz daha fıçı ister. Biraz da şey verin. Nerede var ondan? Şu deliği tıkamak için bir küfe moloz ister buraya. Sizin barikadınız da amma küçük ha. Bunu yükseltmeli. Her şeyi oraya koyun, oraya fırlatın, oraya atın. Evi kırın. Bir barikat gibi ananın çayı demektir. İşte bakın camlı bir kapı. Bunun üzerine orada çalışanlar bağırıştılar. Camlı bir kapı mı? Camlı bir kapıyı ne yapmamızı istiyorsun sen bakalım yumurcak? Gavroş yumurcak sizsiniz diye karşılık verdi. Bir barikatta camlı bir kapı pek güzel bir şeydir. Saldırmalarına engel olmaz ama ele geçirmelerine güçlük çıkarır. Üzerinde cam kırıkları olan bir duvarın üstünden hiç elma çalmadınız mı siz? Camlı bir kapı barikadın tepesine çıkmak isteyen askerlerin nasırını biçer. Cam öyle ayındır ki, hadi canım, sizin hiç de geniş bir muayeleniz yokmuş arkadaşlar. Bir yandan da horozsuz tabancasına karşı ateş püskürüyordu. Birinden ötekine gidiyor, bir tüfek, bir tüfek istiyorum diyordu. Niçin bana tüfek vermiyorsunuz? Combeferre, sana tüfek mi vereceğiz dedi. Gavroş şuna bak diye karşılık verdi. Neden olmasın? 1830'da 10. Charles'la kavga edildiği zaman bir tüfeğim vardı benim. Enjolras omuz silkti. Erkeklere tüfek yettikten sonra geri kalanı çocuklara veririm. Gavroş azametle döndü. Sen benden önce ölürsen seninkini ben alırım. Enjolras, hadi oradan Külhan Bey dedi. Gavroş da, hadi sen de acemi çaylak dedi. Yolu şaşıran bir züppe, sokağın öbür ucunda dolaşıp duruyordu. Bu bir değişiklik yarattı. Gavroş ona doğru bağırdı. Delikanlı, gel sen de bize katıl. Ne o, şu zavallı yurdumuz için hiçbir fedakarlık yok mu? Züppe kaçtı. 5. Hazırlıklar. O devrin gazeteleri kendi deyimleriyle hemen hemen hiç ele geçirilemez adını verdikleri, o Şambrörü sokağındaki barikadın birinci kat yüksekliğine eriştiğini söylerken aldanıyorlardı. Gerçek şudur ki ortalama 2 metreden yüksek değildir. Öyle yapılmıştı ki savaşçılar istedikleri gibi ya arkasına gizleniyorlardı, ya üzerinden durumu ele alıyorlardı, ya da iç tarafta üst üste konan, basamak gibi düzenlenen 4 sıra taş sayesinde tepesinden aşabiliyorlardı. Barikat dıştan taş yığınlarıyla, Anson'un arabasıyla devrilen yolcu arabasının tekerleklerinin arasından geçirilen kirişlerle, kalaslarla birbirine bağlanmış fıçılardan meydana gelmişti. Cephesinin de girintili çıkıntılı, içinden çıkılmaz bir görünüşü vardı. Evlerin duvarlarıyla barikatın meyhaneden en uzak ucu arasında dışarı çıkabilmeyi sağlayan, bir kişi geçebilecek genişlikte bir aralık bırakılmıştı. Yolcu arabasının oku diklemesine yerleştirilmiş, iplerle tutturulmuştu. Bunun tepesine bağlanan kırmızı bir bayrak barikatın üzerinde sallanıyordu. Mondetur sokağındaki küçük barikat, meyhanenin bulunduğu evin arkasına gizlenmiş görünmüyordu. İki barikat bir araya gelince tam bir sahra istikamı halini alıyordu. Enjolras ile Courfeyrac, Mondetur sokağının Prêcheurs sokağından geçerek hale açılan öbür parçasını barikatla kapatmayı uygun bulmamışlardı. Besbelli dışarıyla bütün ilişkileri kesmek istemiyorlardı. Tehlikeli, geçilmesi zor olan o dar Prêcheurs sokağından saldırıya uğramaktan pek korkmuyorlardı. Foller'ın stratejik üslubuyla dar uzun bir yol adını vereceği geçidi meydana getiren bu çıkış deliğini, bir de Chanvrerie sokağına açılan daracık aralığı hesaba katarsak, barikadın içi her yandan kapalı bir dörtgen biçimini alıyordu. Bu dörtgen içinde meyhane bir çıkıntı meydana getiriyordu. Büyük barikatla sokağın sonundaki yüksek evler arasında 20 adım kadar bir ara vardı. Böylece barikatın bu evlere dayalı olduğu söylenebilirdi. Evlerin hepsinde oturanlar vardı ama yukarıdan aşağıya kadar kapalıydı. Bütün bu çalışma hiçbir engele uğramadan bu bir avuç mert insan ne bir asker başlığının ne de bir süngünün belirdiğini görmeden bir saatten kısa bir zamanda yapıldı. Ayaklanmanın o anında hala Saint-Denis sokağına girmek cesaretini gösteren tek tük şehirliler de Chanvrerie sokağına bir göz atıp barikatı görünce adımlarını sıklaştırarak uzaklaşıyorlardı. Her iki barikat tamamlanıp bayrak da direğe çekilince meyhaneden dışarı bir masa çıkardılar. Courfeyrac masanın üzerine çıktı. Enjolras dört köşe sandığı getirdi, Courfeyrac da onu açtı. Sandık fişek doluydu. Fişekler görününce en yiğitler arasında bile bir ürperme dolaştı, bir an sessizlik oldu. Courfeyrac onları gülümseyerek dağıttı. Herkes 30 fişek aldı. Çoğunda barut vardı, kalıplara dökülen kurşunlarla daha başkalarını da yapmaya koyuldular. Barut fıçısına gelince o bir kenarda kapının yanında bir masanın üzerindeydi, onu yedek olarak sakladılar. Askerin toplanma trompeti hiç durmadan çalıyor, bütün Paris'i dolaşıyordu ama en sonunda hiç kimsenin aldırış etmediği tek düzen bir gürültü olup çıkmıştı. Bu ses üzüntülü dalgalanmalarla bir yaklaşıyor bir uzaklaşıyordu. Tüfeklerle karabinaları hep birlikte telaş etmeden bir tören ciddiyetiyle doldurdular. Enjolras gidip barikatların dışına nöbetçi dikti. Birini Chanvrerie sokağına, ikincisini Prêcheurs sokağına, üçüncüsünü de Petit Truanderie sokağının köşesine. Barikatlar kurulup, karakollar tayin edilip, tüfekler doldurulup, nöbetçiler de konduktan sonra artık hiç kimsenin geçmediği bu korkunç sokaklarda, içinde hiçbir canlı hareketin kımıldamadığı ölü gibi sessiz evlerle çevrilmiş, çökmeye başlayan akşamın alacakaranlığının artan gölgeleriyle sarılmış olarak, içinde bir şeylerin ilerlediği sezilen, bilmem nasıl feci, korkunç bir hali olan, bu karanlık, sessizlik ortasında yapayalnız, silahlı, kararlı, sakin beklediler. 6. Beklerken. Bu bekleyiş saatlerinde neler yaptılar? Madem ki bu bir tarihtir, bunu anlatmamız gerek. Erkekler fişek yapar, kadınlar sargı bezi hazırlarken, kurşun kalıpları için eritilen kalayla, kurşunla dolu geniş bir kazan, kor dolu bir maltızın üzerinde tüterken, nöbetçiler silah elde, barikadın üzerinde nöbet tutarken, başka şeyle oyalamak mümkün olmayan Enjolras nöbetçilere göz kulak olurken, Combeferre, Courfeyrac, Jean Prouvaire, Feuilly, Bossuet, Joly, Bahorel, daha birkaç kişi birbirlerini aradılar, okul çağlarının en sakin günlerindeki gibi bir araya geldiler. Kale bodrumu haline getirilen meyhanenin bir köşesinde, kurdukları sahra istihkamından iki adım ötede, doldurulan silahları sandalyelerin arkalığına dayalı, son saatlerine pek yaklaşmış olan bu delikanlılar aşk şiirleri okumaya başladılar. Ne gibi şiirler? İşte bakın. Hatırlar mısın o güzel hayatımızı? Her ikimiz de gençtik ne kadar. Gönlümüzün yoktu başka bir hızı, güzel kuşanmakla sevişmek kadar. Yaşını eklesem kendiminkine, her ikisi 40'tan az gelirdi. Sadecik yuvamızda bile, kış bizlere bahar, yaz gelirdi. Güzel günler, Manuel bilgili, vakurdu. Kutsal şölenler sarardı Paris'i. Foy yıldırımlar saçar dururdu, elime batardı bluzunun iğnesi. Her şey seni gözlerdi. Ben davasız avukat, götürdükçe seni Prado'da akşam yemeklerine, güzelliğin güllerde bırakmazdı takat, eğer gibi gelirdi başlarını önlerine. Duyardım herkesin dediğini, güzel hem ne kadar. Hoş kokuyor, dalgalı saçlar saçılmış gibi, küçücük pelerinde bir kanat saklar, şirin hotozu yeni açılmış gibi. Seninle dolaşırdım, yumuşacık kolun elimde, geçenler sanırdı sihirli aşkımız sanki evermişti bizim mutlu çiftimizde güzel Mayıs'la tatlı Nisan'ı. Saklı yaşıyorduk memnun kapı kapalı, aşkı tadıyorduk güzel yasak meyveyi. Dudağımdan hiçbir şey çıkamazdı ki gönlümden gelmesin karşılığı. Sorbonne şiirle dolu yerimizdi, akşamdan sabaha tapardım sana. Sevdalı bir gönlün başvurduğu gibi aşk ilinde bilim haritasına. Ey Mober meydanı, ey Dauphin meydanı, serin baharla dolu fakir meskende, çekince incecik bacağından çorabını, bir yıldız görürdüm çatı dibinde. Platon'u çok okudum, bende ne kaldı? Malebranche'la Lamennais'den üstün ve gerçek, ilahi bağışı gönlüme saldı, koparıp verdiğin o bir tek çiçek. Ben sana uyardım, sen eğilirdin bana. Ey nurlu çatı katım benim. Şafakla birlikte gömlek arkanda, karşında ayna, kurdeleni bağlardı ellerim. Nasıl silinir söyle hatırası o şafaklarla süslü göklerin, tatlı bir dille fısıldanması, kurdele, çiçek, tül ve harenin. Bahçemizdi bir lale saksısı, bir eteklik örterdin pencereye. Çubuk koyduğum topraktan tası verirdim sana fafur kase diye. Ne büyük afetler güldürürdü bizi, yanan manşonla kaybolan atkı. Tanrısal Shakespeare'in aziz portresi, satılıp olmuştu bir yemeğin hakkı. Bir dilenciydim ben, sense iyiliksever. Körpe kollarını dudaklarım bulurdu, 100 dirhemlik kestaneye ekser, Dante'den bir yaprak sofra olurdu. Sen odama geldiğin zaman yanan dudağından ilk buseyi aldım. Dağınık saçlı kızarıp gittiğin an Hakk'a inandım, sararıp kaldım. Hatırlar mısın neydi sonsuz mutluluk? Artık eski demler bir hayale döndü. Gölge düşmüş gönlümüzden çıkan soluk, engin göklerde uçuşup söndü. Zaman zaman hatırlanan bu gençlik anıları, gökte parlamaya başlayan birkaç yıldız, bu ıssız sokakların üzgün üzgün dinlenişi, hazırlanan amansız maceranın yakınlığı, kaçınılmazlığı, daha önce de dediğimiz gibi içli bir şair olan Jean Prouvaire'in alacakaranlıkta alçak sesle mırıldanılan bu mısralarına dokunaklı bir güzellik, bir büyü katıyordu. Bu arada küçük barikatın içinde bir fener yakılmıştı. Büyüğünde de karnaval zamanında Kurti'ye giden maskelilerle dolu arabaların önünde rastlanan o bal mumu meşalelerinden birisi yakılmıştı. Bildiğimiz gibi bu meşaleler Saint Antoine mahallesinden geliyordu. Meşale rüzgardan korunmak için üç tarafı kapalı taşlardan yapılmış bir kafese konmuştu. O şekilde yerleştirilmişti ki bütün ışık bayrağın üzerine dökülüyordu.